Ayrım 6.
Kadın bu aile kooperatifinin yöneticisi ve lideridir. Bu nedenle gerek evde gerekse aşiretle ilgili aile işlerinde büyük bir saygı görür. Arabulucu ve yargıçtır ve rahibe olarak kültürel gerekleri yerine getirir. Eskiden kraliçe ve prenslerin o kadar sık görülmesi ve örneğin Mısır'daki gibi oğulları yönetirken de belirleyici etkileri analık hukukunun sonucudur. O dönemde mitoloji ağırlıkla kadın karakteri aldı. Astarte, Demeter, Keres, Latona, Isis, Frigga, Freya, Gerda vesaire kadın incitilmez ana katli en ağır suçtur. Bu bütün erkekleri misillemeye çağırır. Kan davası aşiret erkeklerinin ortak davasıdır. Aile birliği üyelerinden birine başka bir aşiretin üyeleri tarafından yapılan haksızlığın öcünü almak her birinin görevidir. Kadınları savunma erkekleri en büyük yiğitliğe tahrik eder. Eski halkların, Babilonyalıların, Asurluların, Mısırlıların, kahramanlık zamanından önce Yunanlıların, Roma'nın kuruluşundan önce İtalyan kavimlerin, Sityalıların, Gallilerin, İberlilerin ve Kantabriyalıların, Cermenlerin vesaire tüm yaşam ilişkilerinde analık hukukunun etkileri görülür. Kadın o zamanlar, o zamandan bu yana bir daha ulaşamadığı bir konumdadır. Tacitus Germanyası'nda şöyle der: Almanlar kadının kutsal peygamberce bir şeye sahip olduğuna inanırlar. Bu nedenle kadının öğütlerine değer verir ve sözlerini dinlerler. Sezar zamanında yaşamış Diodor Mısır'da yaşlanan ebeveynlerini oğullarından değil, kızların beslediğini öğrendiğinde kadının Mısır'daki konumu onu son derece kızdırır. Bu nedenle zayıf cinse ev ve kamu yaşamında bir Yunanlıya ya da Romalıya inanılmaz gelmesi gereken hak ve özgürlükler tanıyan Nil kıyısındaki kılıbıkları hor görerek omuz silker. Analık hukuku altında genel olarak göreli bir barış durumu egemendi. İlişkiler dar ve küçük, yaşam standardı ilkeldi. Tek tek aşiretler kendilerini birbirinden soyutluyor ama birbirlerinin bölgelerine karşılıklı saygı gösteriyorlardı. Bir aşiret saldırıya uğradığında erkekler karşı koymakla yükümlüydü ve kadınlar tarafından güçlü bir biçimde destekleniyorlardı. Herodot'a göre Sityalılarda kadınlar çarpışmaya katılıyordu. Onun iddiasına göre genç kızlar ancak bir düşman öldürdükten sonra evlenebiliyordu. İlk çağda genel olarak kadın ile erkek arasındaki fiziksel ve ruhsal farklılıklar bizim toplumumuzda olduğundan çok daha azdı. Vahşilik ve barbarlık döneminde yaşayan hemen hemen tüm halklarda beynin ağırlığı ve büyüklüğü arasındaki farklar uygarlık dönemindeki halklardan azdır. Bu kavimlerde kadınlar bedensel güç ve çeviklikte de erkeklerden hiç geri değildi. Bunu yalnızca analık hukukuna bağlı halklar üzerine eski yazarların tanıklığı göstermiyor. Güney Afrika'daki Aşantilerin ve Kral Dahomey'nin cesaret ve yırtıcılıkta öne çıkan kadın orduları da bunu kanıtlıyor. Tacitus'un eski Cermen kadınları üzerine yargısı ve Sezar'ın İberlilerin ve İskoçların kadınları üzerine ifadeleri de bunu onaylıyor. Columbus, Santa Cruz önlerinde içinde erkekler kadar cesurca savaşan kadınların bulunduğu bir Kızılderili şalapulasıyla çarpışmak zorunda kalmıştı. Bu görüşü ayrıca Havelock Ellis'in de onayladığını görüyoruz. H.H. Johnston'a göre Kongo'da Andobiyeler arasında kadınlar ağır işte çalışmak ve ağır yük taşımak zorundalar. Ancak çok mutlu bir yaşam sürüyorlar. Çoğunlukla erkeklerden daha güçlüler, daha iyi gelişmişler ve genellikle neredeyse harika denebilecek bir endama sahipler. Aynı bölgedeki Aruvimi'nin Maynemaları hakkında Parke şöyle diyordu: Bunlar güzel yaratıklar, özellikle kadınlar çok şirin ve erkekler kadar ağır yükler taşıyabiliyorlar. Kuzey Amerika'da bir Kızılderili reisi Herne şöyle demişti: Kadınlar çalışmak için yaratılmıştır. Bir tanesi iki erkek kadar yük taşıyabilir ya da kaldırabilir. Yine Gine'nin Alman himayesi altındaki bölgesi, Papualıları antropolojik bakımdan titizlikle incelemiş olan Shelong, kadınların yapısının erkeklerden daha güçlü olduğunu buldu. Merkezi Avustralya'da erkeklerin karılarını kıskançlık yüzünden dövdüklerine ara sıra rastlanabiliyor. Ama bu tür durumlarda kadınların öçlerini almaları ve başkalarından yardım görmeksizin erkeğe iyi bir dayak atmaları ender değil. Küba'da kadınlar erkeğin yanında savaştılar ve büyük bir bağımsızlık kazandılar. Bazı Hintli ırklarda ve Kuzey Amerika'nın Pueblo'larında ve Patagonyalılarda kadınların boyu erkeklerinki kadardır ve Ruslarda da boy uzunluğu söz konusu olduğunda cinsler arasında İngilizler ya da Fransızlardaki gibi büyük bir fark yoktur. Ama gençlerde de kadınlar katı bir yönetim sürdürebiliyorlardı ve genel geçim için payına düşen katkıyı yapmada gevşek davranan ya da beceriksizlik gösteren erkeğin hali yamandı. Kendisine kapı gösteriliyordu veya pek dostça karşılanmadığı kendi gensine geri dönüyor ya da daha hoşgörülü olan başka bir gense geçiyordu. Merkezi Afrika'daki yerlilerin evlilik yaşamının bugün bile bu karaktere sahip olduğunu Livingstone, Missionary Travels and Researches in Southern Africa, Londra 1857 adlı kitabında anlattığı gibi şaşkınlıkla görmüştür. Zambezi de başlangıçta inanılmaz bulduğu kadınların imtiyazlı bir konuma sahip oldukları yolunda Portekizlilerin anlattıklarını doğrulayan, tarımla uğraşan güzel ve güçlü bir zenci aşiretine Bolonda'da rastladı. Kadınların kurulda yeri vardır, evlenen genç bir adam kendi köyünden kadının köyüne göç eder. Bu arada karısının annesine ömür boyu yakacak odun sağlama yükümlülüğü altına girer. Fakat ayrılık söz konusu olduğu zaman çocuklar annenin mülkiyetinde kalır. Buna karşılık kadın erkeğin beslenmesiyle ilgilenmek zorundadır. Livingstone zaman zaman erkeklerle kadınlar arasında küçük kavgalar olmasına rağmen erkeklerin buna karşı isyan etmediğini gördü. Buna karşılık karılarına hakaret etmiş olan erkeklerin en etkili biçimde yani mideye yönelik cezalandırıldıklarını gördü. Erkek yemek yemek için eve gelir diye anlatıyor Livingstone. Ama bir kadın onu diğerine yollar ve kendisine hiçbir şey verilmez. Yorgun ve aç bir halde köyün en kalabalık yerinde bir ağaca tırmanır ve perişan bir sesle ilan eder. Dinleyin, dinleyin, kadınlarla evlendiğimi sanıyordum. Meğer hepsi cadıymış. Artık bekarım, tek bir karım yok. Benim gibi bir adama bu yapılır mı? İkinci bölüm. Analık hukuku ile babalık hukuku arasında mücadele. 1. Babalık hukukunun doğuşu. Artan nüfusla birlikte bir dizi kardeş gençler ortaya çıktı. Bunlar da yine yeni kız gençlere yaşam verdi. Bunların karşısında ana gens fratria konumundadır. Bir dizi fratria aşireti oluşturur. Bu sosyal örgütlenme centil örgütün parçalanmasından sonra bile eski devletlerdeki askeri örgütlenme için temel oluşturacak kadar sağlamdı. Aşiret hepsi aynı örgütlenmeye sahip olan ve içinde eski gençlerin her birinin bulunduğu çok sayıda aşiretlere bölünüyor. Fakat centil örgüt kardeşlerle ve anne tarafından çok uzak akrabalara kadar evlenmeyi yasakladığından kendi kendinin altını oyuyor. Sosyal ve ekonomik gelişme dolayısıyla tek tek gençlerin birbirleriyle gittikçe karmaşıklaşan ilişkisinde çeşitli gençler arasında evlenme yasağı gitgide uygulanamaz oluyor. Kendi içinde çöküyor ve parçalanıyor. Gıda maddeleri üretiminin henüz en alt aşamalarında bulunduğu ve yalnızca çok basit talepleri doyurduğu dönemde erkekle kadının faaliyeti esas olarak aynıydı. Ancak artan iş bölümüyle yalnızca görevlerin ayrılması değil, kazancın ayrılması da ortaya çıktı. Balık tutma, av, hayvan yetiştirme, tarım, özel bilgiyi ve bundan da önemlisi alet edevatın yapımını gerekli kılar ki, bunlar bilhassa erkeklerin mülkiyeti oldular. Bu gelişmede ön planda bulunan erkek bu zenginliğin kaynaklarının esas efendisi ve sahibi oldu. Artan nüfus ve daha geniş otlak ve tarla elde etme çabası nedeniyle yalnızca en iyi toprağın mülkiyeti için sürtüşme ve çatışmalar ortaya çıkmakla kalmadı. İş gücü gereksinimi de kendini gösterdi. İş gücü ne kadar çoksa ürün ve sürü bolluğu o kadar büyüktü. Bu önce kadın kaçırmaya, sonraları önceden öldürülen yenilmiş erkeklerin köleleştirilmesine yol açtı. Böylece eski centil örgütlenmeye uzun vadede onunla uyuşmayan iki unsur girdi. Buna bir başkası daha eklendi. Faaliyetlerin daha fazla farklılaştığı koşullarda alet, edevat, silah vesaire gereksiniminin artması nedeniyle bağımsız bir gelişme gösteren, yavaş yavaş tarımdan kopan zanaat ortaya çıktı. Zanaatla uğraşan gerek mülkiyet gerekse bu mülkiyetin mirasıyla ilgili tamamen ayrı çıkarlara sahip özel bir nüfus oluştu. Köken kadın soy zinciriyle belirlendiği sürece centil akrabalar ana tarafından centil yoldaşlarının mirasına konuyordu. Servet gens içinde kalıyordu. Babanın mülk sahibi, yani sürülerin ve kölelerin, silahların ve stokların sahibi. Zanaatkar ya da tüccar olduğu bu yeni durumda kendisi hala annenin gensinden sayıldığı sürece ölümünden sonra mal varlığı kendi çocuklarına değil, erkek ve kız kardeşlerine ve kız kardeşlerinin çocuklarına ya da kız kardeşlerinin zürriyetine kalıyordu. Kendi çocukları bir şey alamıyordu. Yani bu durumu değiştirme arzusu çok büyüktü ve değiştirildi. Önce çok evliliğin yerini iki başlı aile aldı. Belirli bir erkek belirli bir kadınla yaşıyordu ve bu ilişkiden ortaya çıkan çocuklar onların kendi çocuklarıydı. Bu iki başlı aileler centil örgütlenmeden kaynaklanan evlenme yasaklarının evliliği zorlaştırdığı ve anlatılan ekonomik nedenlerin aile yaşamının yeni biçimlenişini istenir hale getirdiği ölçüde çoğalıyordu. Ortak ekonomi üzerinde yükselen eski durum özel mülkiyet ile bağdaşmıyordu. Oturulacak yeri seçme zorunluluğu için sınıf ve meslek belirleyici oldu. Yeni oluşan mal üretiminden komşu ve yabancı halklar arasında ticaret ortaya çıktı. Bu da para ekonomisini zorunlu kıldı. Bu gelişimi yöneten ve ona egemen olan erkekti. Yani erkeğin özel çıkarları artık eski centil örgüt ile herhangi bir temas noktasına sahip değildi. Aksine hatta çoğunlukla onun çıkarları kendisininkinin karşısındaydı. Böylece centil örgütün önemi gittikçe azaldı. Sonuçta gensten geriye aile birliği için dinsel fonksiyonun yönetiminden öte bir şey kalmadı. Ekonomik önemi gitti ve centil örgütlenmenin tümüyle çözülmesi yalnızca bir zaman sorunu haline geldi. Eski centil düzenden bu kopuşla kadının etkisi ve konumu hızla düştü. Analık hukuku gitti, yerini babalık hukuku aldı. Özel mülkiyet sahibi olarak erkek yasal sayabileceği ve mülkiyetinin valisi yapabileceği çocuklara ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle kadına başka erkeklerle ilişki yasağı koydu. Buna karşılık kendi karısının ya da karılarının yanı sıra olanakları el verdiğince metres tutma hakkını kendisine tanıyordu. Ve bu metresleri çocukları yasal çocuklar gibi muamele görüyordu. Buna ilişkin iki önemli kanıtı İncil'de görüyoruz. Musa'nın birinci kitabı, bölüm 16, Mısra 1 ve 2'de şöyle deniyor. İbrahim'in karısı Sara ona çocuk doğurmadı. Ama Hagar adında Mısırlı bir hizmetçi kızı vardı. Ve Sara İbrahim'e dedi ki, bak Tanrı beni kilitledi, çocuk doğuramıyorum. En iyisi sen hizmetçi kızımla yat. Belki ona dayanarak kendimi oluşturabilirim. İbrahim Sara'nın öğüdünü tuttu. İkinci dikkate değer anlatım Musa'nın birinci kitabı 30,1 ve devamındadır. Orada şöyle deniyor. Raşel Yakub'a çocuk doğuramadığını gördüğünde kız kardeşini kıskandı ve Yakub'a dedi ki, bana çocuk yapmazsan ölürüm. Ama Yakup Raşel'e çok kızdı ve dedi ki, bedeninin meyvesini sana vermek istemeyen Tanrı, ben değilim. Ama Raşel, bak hizmetçi kızım Bilha var. Onunla yat ki kucağıma doğursun ve onun yardımıyla yüksek duygulara ulaşayım dedi. Ve hizmetçi kız Bilha'yı Yakup'a karı olarak verdi ve Yakup onunla yattı. Yani Laban'ın kızları iki kız kardeş aynı zamanda Yakup'un karısı olmakla kalmıyor, ikisi de hizmetçi kızlarını ona veriyorlardı. Zamanın geleneğine göre bu tamamen ahlaki görünüyordu. Yakup iki esas karısını bilindiği gibi her biri için babaları Laban'a 7 yıl hizmet ederek satın almıştı. O zamanlar Yahudilerde kadının satılması genel bir adetti. Ama kadının satılmasının yanı sıra yendikleri halklardan yaygın olarak kadın kaçırıyorlardı. Örneğin Benjaminitler Silo'nun kızlarını kaçırmışlardı. Tutsak kadın köle metres oluyordu. Ancak şu kuralları yerine getirdiğinde yasal karılığa yükselebiliyordu. Saçlarını ve tırnaklarını kestirmek, yakalandığında üstünde olan giysisini çıkarmak ve kendisine verilen bir başka giysiyle değiştirmek zorundaydı. Bundan sonra bir ay boyunca ana ve babası için ağlamalıydı. Bununla kendi halkı için ölmüş olacak, onlara yabancılaşacaktı. Artık evlilik yatağına girebilirdi. Bilindiği gibi en fazla kadın sayısına Kral Süleyman sahipti. Krallar 1/11'e göre en az 700 karısı ve 300 metresi vardı. Fakat Yahudi centil örgütlenmesinde babalık hukuku, yani erkek soy zinciri egemen olur olmaz kız evlatlar miras dışı bırakıldı. Ancak daha sonra bu en azından bir babanın geride oğul bırakamadığı durumlar için değiştirildi. Musa'nın 4. kitabı 27,2-8'de Zelapeat geride oğul bırakmadan öldüğünde ve kızlar Yusuf aşiretine kalacak olan mirasının dışında tutuldukları için acıyla yakındıklarında, Musa'nın bu durumda kızların mirası almasına karar verdiği anlatılır. Ama kızlar eski geleneğe uygun olarak başka aşiretten biriyle evlenmeye niyetlendiklerinde, Yusuf aşireti bu yoldan mirası yitirdiği için şikayetçi oldu. Bunun üzerine Musa 4,36, kız mirasçıların gerçi özgürce seçim yapabileceklerine ama babalarının aşireti içinden evlenmekle yükümlü olduklarına karar verdi. Yani mülkiyet nedeniyle eski evlilik düzeni yıkıldı. Ayrıca daha Tevrat'ta, yani tarihsel zamanda, Yahudilerde babalık hukuku egemendi ve klan ve aşiret örgütlenmesi Romalılardaki gibi erkek soyunu izliyordu. Buna uygun olarak Musa'nın 1. kitabı 31,14 ve 15'de de okunabileceği gibi kız evlatlar miras dışında tutuluyordu. Musa'nın kitabında Laban'ın kızları Li ve Raşel şöyle şikayet ediyor: "Artık baba evimizden pay ve miras sahibi değiliz. Babamız bizi yabancı yerine koydu. Çünkü bizi sattı ve aldığı parayı yiyip bitirdi." Ana soyu yerine baba soyunun geçtiği tüm halklardaki gibi Yahudilerde de kadın bütünüyle haktan yoksundu. Evlilik satın alınmış bir evlilikti. Kadına en katı iffetlilik zorla kabul ettirilmişti. Buna karşılık erkek bu yasaya bağlı değildi ve bunun ötesinde çok sayıda kadına sahip olma hakkı vardı. Erkek gerdek gecesinde kadının bekaretini evlilikten önce yitirdiğine inanırsa, yalnızca onu kovmak hakkına sahip olmakla kalmıyor, kadın taşlanmalıydı da. Aynı ceza zina yapan kadına da veriliyordu. Erkek için ise bu yalnızca evli Yahudi bir kadınla zina yaparsa geçerliydi. Musa'nın 5. kitabı 24,1-4'e göre, erkek eğer kadın onun merhametini kazanamamışsa, daha yeni evlendiği kadını sadece keyfi öyle istediği için kovma hakkına sahipti. Sonra boşanma mektubunu yazar, kadını elinden tutup evden dışarı çıkarır. Kadının Yahudilerde daha sonra aldığı düşük konumun bir başka göstergesi, kadınların bugün bile sinagogda erkeklerden ayrı bir yerde ibadete katılmalarıdır. Duaya dahil de edilmezler. Eski Yahudi görüşüne göre kadın cemaate dahil değildir. O dini ve siyasi bakımdan bir sıfırdır. 10 erkek bir araya geldiğinde beraber ibadet yapabilirler. Sayıları ne kadar olursa olsun kadınlar bunu yapamaz. Atina'da Solon bir kadının ikisi aynı cense ait olsalar da böyle bir evlilik eski hukuka göre yasak sayılsa da baba tarafından en yakın erkek akrabasıyla evlenmek zorunda olduğu buyruğunu verdi. Solon bir mülk sahibinin eğer çocuksuz ölürse o zamana dek olduğu gibi mirasını kendi yensine bırakmak zorunda olmadığını, vasiyetname ile herhangi bir kimseye mirasçı gösterebileceğini de buyurdu. Görüyoruz ki insan mülke değil, mülk insana egemendir ve mülk insanın efendisi olmuştur. Özel mülkiyetin egemenliği ile kadının erkeğin boyunduruğuna girişi mühürlendi. Bunun ardından kadının küçümsendiği ve hor görüldüğü dönem geldi. Analık hukukunun geçerliliği komünizm anlamına, herkesin eşitliği anlamına geliyordu. Babalık hukukunun doğuşu özel mülkiyetin egemenliği ve aynı zamanda kadının ezilmesi ve köleleştirilmesi anlamına geliyordu. Devleti kadınların eline geçirip komünizmi uygulattığı Kadınlar Meclisi komedisinde kadınları küçük düşürmek için onları fena halde karikatürize eden tutucu Aristofanes bile bunu görüyordu. Bu değişimin ayrıntıda hangi biçimde gerçekleştiğini kanıtlamak zordur. İnsanlığın bağrında cereyan eden bu ilk büyük devrim eski uygarlıklarda eş zamanlı olmadı ve herhalde her yerde de aynı biçimde gerçekleşmedi. Yunanistan kabileleri arasında yeni düzenin geçerlilik kazandığı ilk yer Atina'ydı. F.R. Engels bu büyük değişimin tamamen barışçıl gerçekleştiğine ve yeni hukuk için tüm koşullar oluştuktan sonra analık hukuku yerine babalık hukukunu koymak için gençlerde yalnızca basit bir oylamanın gerekli olduğuna inanıyor. Buna karşılık Bekhoff'un eski yazarlara dayanarak kadınların bu sosyal değişime şiddetli direnişle karşı koyduklarını düşünüyor. Özellikle Asya ve Doğu tarihinde görülen ve Güney Amerika ve Çin'de de ortaya çıkmış olan Amazon imparatorluklarına dair efsaneleri, kadınların yeni düzene karşı mücadele ve direnişinin kanıtı olarak görüyor. Erkek egemenliğiyle kadınlar kamu kurumlarında da konumlarını yitirdiler. Kurul toplantılarından ve her türlü yönetici etkinlikten dışlandılar. Erkek kadını kendisinin erkeğin kabullenemediği evlilik sadakatine zorlar, kadın sadakate uymadığında yeni yurttaşın başına gelebilecek en ağır hile yapılmış olur. Erkeğin evine mülkiyetinin mirasçısı olarak yabancı çocuklar getirilmiş olur. Bu nedenle eski halkların tümünde kadın tarafından evliliğe sadakatsizlik, ölüm ya da kölelikle cezalandırılırdı. 2. Yunan mitlerinde ve dramlarında analık hukukuna ilişkin anımsamalar. Böylece kadınlar eski yönetici konumlarından uzaklaşsa da eski adetlerle bağıntılı tapınma gelenekleri, bunların derin anlamları halklar tarafından yavaş yavaş unutulmuş da olsa, kafalardaki egemenliğini yüzyıllarca sürdürdü. Ancak şimdi bu eski geleneklerin anlamı yeniden araştırılmaya çalışılıyor. Yunanistan'da kadınları öğüt ve yardım dilemek için yalnızca tanrıçalara yakarmaları dinsel bir adet olarak kalmıştır. Her yıl yeniden yapılan Thesmophorin kutlaması da çıkışını analık hukuku dönemine borçludur. Çok sonraları bile Yunanistan'da kadınlar bu 5 günlük bayramı onunla hiçbir erkeğin cinsel ilişkide bulunmasına izin olmayan Demeter'in onuruna kutlarlardı. Benzer bir şey eski Roma'da Keres'in onuruna yapılırdı. Demeter ve Keres bereket tanrıçalarıydı. Almanya'da da Hristiyanlık ortaçağının sonlarına dek eski Almanlarda bereket tanrıçası sayılan Frigga için bu tür bayramlar yapılıyordu ve burada da erkeklerin bayrama katılması yasaktı. Analık hukukunun babalık hukukuna en erken ama öyle anlaşılıyor ki kadınların şiddetli direnişi altında yer açtığı Atina'da bu değişimin trajedisi Aşil'in Ömenidon'da intikam ilahileri etkileyici biçimde ifadesini buluyor. Olay şudur. Klytamnestra'nın kocası Mykene kralı Agamemnon Truva seferi sırasında Orakel'in buyruğu üzerine kızı İpigene'yi kurban eder. Anne analık hukukuna göre kocasına ait olmayan çocuğunun kurban edilişine öfkelenir ve Agamemnon'un yokluğunda Agistus'u kocalığa alır. Bununla eski hukuka göre ayıp bir şey yapmamıştır. Agamemnon uzun yıllar Mykene'ye geri döndüğünde Klytamnestra'nın kışkırtmasıyla Agistus tarafından öldürülür. Agamemnon ve Klytamnestra'nın oğulları Orest ise Apollon ve Athena'nın teşvikiyle annesi ve Agistus'u öldürerek babasının öcünü alır. Erinyisler intikam ilahileri anne katli nedeniyle Orest'in peşine düşerler. Onlar eski hukuku temsil etmektedir. Apollon ve efsaneye göre annesiz olan Athena, çünkü o zırhlanmış olarak Zeus'un başından dışarı fırladı, Orest'i savunurlar. Bunlar yeni babalık hukukunu temsil etmektedirler. Karar birbirine düşman iki görüş arasında aşağıdaki tartışmanın geçtiği Areopag önünde verilecektir.